Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran hazırladı. Program danışmanımız Hakkı Kurban, sesimizi sizlere Ali İhsan Yıldız ulaştırıyor. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. TRT TSR Meclis Go1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonları üyesi, Türkiye-Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık var. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Gazeteci Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz stüdyomuza. Efendim izin verirseniz dinleyicilerimize sizi tanıtmak istiyoruz.
Lütfedersiniz.
Sonrasında meclisin ajandasında neler var Hakkı Kurban, onu senden öğreniriz ama üniversite tahsilinizden başlayalım isterseniz öncelikle. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji bölümünü bitirdikten sonra Master Atılım Üniversitesi'nde yapıldı değil mi?
Uluslararası ilişkiler.
Uluslararası ilişkiler. 53, 54 ve 55. hükümetlerde yıllarca başbakan başdanışmanlığı yaptınız.
Evet.
Çeşitli sivil toplum ve kamu kuruluşlarında görevler üstlendiniz ve başkanlıklarınız var. Dinleyicilerimiz sizi gazeteci yazar kimliğinizle de biliyor aslında. Yıllarca televizyonlarda yer aldınız. Gazetelerin köşe yazarları, köşelerinde yaptığınız değerlendirmeler var. Köşe yazarlığı da yaptınız. Ve İzmir Milletvekili olarak da oldukça dinamik bir siyaset yapıyorsunuz. Hem Milli Savunma hem de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonlarında güvenlik alanı ile ilgili düzenlemeleri şekillendiriyorsunuz. Araştırma komisyonlarında çalışmalarınız var. Türkiye-Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun da başkanısınız. Zaten başta da dinleyicilerimize tanıtırken söylemiştik. Ve bu süreçlerde Türkiye ile uluslararası arenadaki gelişmeleri analiz etmiş bir isimsiniz. Biraz sonra sizinle Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız. Bölgede ve siyasette yaşanan süreçleri kapsamlı olarak değerlendireceğiz efendim. Ama öncelikle tabii ki Hakkı Kurban'a sormak istiyoruz. Sayın Kocabıyık'la sohbetimize geçmeden önce meclisin ajandasına şöyle bir bakalım. Bu hafta milletvekillerinin gündeminde hangi başlıklar öne çıkıyor? Kısaca değerlendirelim istersen.
Aslında biraz sonra konuşacağımız Zeytin Dalı Harekatı milletvekillerinin de en önemli gündem maddesi. Hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin bölgesinde terör unsurlarını bertaraf etmek için müthiş bir harekat gerçekleştiriyor. Ve dünyanın gözü önünde fedakarca mücadele ettiğini söylememiz gerekiyor Türk askerinin. Bu anlamda hakikaten önemli sonuçlar da elde edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gündüz saatlerinde verdiği bilgiye göre 303 terör örgütü mensubu en az etkisiz hale getirilmiş durumda bölgede ve harekat devam ediyor. Özellikle belli bir bölgede güvenli bölge oluşturmak amacıyla bu çalışmaların devam edeceğini, sonuna kadar kararlılıkla gidileceğini de net bir şekilde hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Sayın Başbakan Binali Yıldırım hem de ilgili bakanlar defaatle ifade ettiler. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanlığı'nın da açıklamalarında bu kararlılığın net olarak vurgulandığını belirtmemiz gerekiyor. Tıpkı Fırat Kalkan Harekatı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'yla da terör unsurlarının Türkiye sınırlarından uzaklaştırıldığını, uzaklaştırmaya başlandığını net olarak sahadan gelen bilgilerden görüyoruz. Milletvekilleri de şüphesiz bu süreçleri yakından takip ediyor. Özellikle bir anti propaganda yürütülüyor Türkiye'nin bu harekat sırasındaki çalışmalarına dair, işte sivillerin hedef alındığı gibi gerçeği yansıtmayan son derece yoruma açık ifadelerle uluslararası camia belki de yönlendirilmeye çalışıyor. İşte bunun önüne geçmek için milletvekillerinin de yoğun bir gayretinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet. Bunun ötesinde Meclis Genel Kurulu geçen hafta olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresini kabul etmişti. Ve 30 Ocak tarihine kadar genel kurulda gündem maddesi bulunmadığından çalışmalar ara verildi. Ziyaretçiler ağırlanıyor ağırlıklı olarak. Güney Kore parlamentolar arası dostluk grubu heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün temaslarda bulunuyor. Dün Filistin dostluk grubu heyeti temaslarda bulundu. Yoğun bir diplomasi trafiğinin de mecliste işlediğini belirtelim.
Evet, peki teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. Hemen Sayın Kocabıyık'a soralım. Biraz önce Hakkı Kurban da bahsetti. Meclisin gerçekten gündeminde olan bir konu Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı. Ve bu harekat 6. gününde. Bölgeden size ulaşan son bilgiler var mı? Varsa nelerdir? Harekatta beklenen sonuçlar ne ölçüde alınabiliyor?
Şimdi silahlı kuvvetlerin başlatmış olduğu harekatın bugün sanıyorum 6. günü.
6.
günde gelen haberler, yapılan açıklamalar ve bize özel olarak gelen haberler harekatın planlandığı gibi devam ettiğini ve öngörülen bütün hedeflerin şu ana kadar alındığını gösteriyor. Olay şu, yani bütün bu bilgilerden ne çıkartabiliriz? Kendimiz nasıl değerlendirme yapabiliriz? Şunu söylemek mümkün. Şehir merkezine doğru Türk ordusu ve ESO orduları, Özgür Suriye ordusu açtıkları cephelerden hızla yaklaşıyorlar. Tek tek arazideki hedefleri ele geçiriyorlar. Köyleri ele geçiriyorlar. Bazı yerlere ordumuz üslerini kuruyor. Çünkü farklı yerlerden 3-4 tane cephe açıldı.
Evet.
Oralardan şehre doğru kuşatma devam ediyor. Bu kuşatma, bu cepheler arasındaki boşlukları da yayılarak dolduracaklar ve oralarda tam bir güvenlik tesis edecekler ki teröristleri şehirde teröristlere karşı eğer teslim olmazlarsa ve şehri terk edip gitmezlerse teröristlerle bir şehir savaşı yaşanacak orada. Şehir savaşı denilen aslında bir savaş değil bu. Teröristlerle yapılan şey savaş aslında denmez. Evet. Teröristlerle yapılacak o mücadele hendek siyasetinde PKK'nın o hendek PKK'nın ve arkasındaki güçlerin o hendek siyasetinde yaşadık bunu biliyorsunuz. O çok zor bir mücadele şekli oraya doğru gidiyor. Tabii Türkiye'nin düşmanları ve terör örgütünün uzantıları, sözcüleri şöyle şeyler bekliyorlardı. Yani arazide Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı muazzam bir direniş olacak. Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu hatırı sayılır şeyler, zayiatlar verecek filan diye beklentiler vardı. Ama görüyorsunuz yani Türk Ordusu o kadar muhteşem bir ordu ki, o kadar güçlü bir ordu ki son derece yaratıcı, zekice askeri hamlelerle, tabii,
değil mi? Evet.
Askeri hamlelerle hem teröristleri şehir merkezine kaçmaya ve doğru zorladı ve süpürdü araziden, hem de teröristlerin yığınaklarını ki şu ana kadar 200'ün üstünde hedef vurulmuş, yığınaklarını, silah depolarını tek tek imha etti. Hatta bir pilotumuzun görüntülerini de izledi bütün dünya. Bir pilotumuzun yapmış olduğu o imha dalışı yani dünya literatürüne girecek ölçülerde bir şey. F-16 ile yere paralel uçup bir tüneli, mağarayı böyle vurması görülmüş bir şey değil. Yani olağan dışı bir şey. Böyle tabii kahramanlık hikayeleri de sergileniyorlar ama o kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk ordusu o kadar mütevazı bir ordu ki bunları kendisi bile yani öne çıkartmıyor. İşte bizler o görüntülerden dünyada bu işlerle ilgilenen savunma kültürüyle ilgilenenler bunları anlatıyorlar. Dolayısıyla bugüne kadar tasarlanan hedeflerin hepsi ele geçirilmiş durumda. Tabii size bakın, Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak bu askeri terminolojiyi de öteden beri takip eden birisi olarak söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 gün içinde, bugün 6. günde bulunduğu yere gelirdi. 3 gün içinde de teröristlerin başına dayanırdı. Niye böyle gidiyor, yavaş gidiyor biliyor musunuz? Tek bir nedeni var bunun. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın bunu hem çok iyi bilmeleri hem de komşularına, mahalledeki işte bulundukları ülkedeki insanlara, iş yerinde bulundukları, birlikte çalıştıkları insanlara iyi anlatmalar lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda terörle mücadele için yapıyor bunu ama şu anda sahada en büyük hassasiyeti herhangi bir sivile zarar vermemek. Bu çok önemli bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden askerlere verilen, güvenlik güçlerine, Özgür Suriye Ordusu'na verilen en birinci talimat bu. Bir tek sivilin bile mümkünse burnu kanamasın. O yüzden çok ihtiyatlı yürüyorlar. Çok ihtiyatlı yürüyorlar ve sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi alıyorlar. Önlemi aldığınız zaman, böyle sivillere zarar vermeme düşüncesinden hareket ettiğiniz zaman da askeri harekatınız ister istemez yavaşlıyor. Zaten planlarken de öyle planlanmış bu. Yani sivillere herhangi bir zarar vermeden bu harekatı yürütelim anlayışıyla planlanmış. O plana da uyuluyor.
Evet, burada tabii şeyitlerimize Allah rahmet eylesin.
Evet, üç şehidimiz
var.
4 tane de
Özgür Suriye Ordusu'ndan da kayıplarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bu noktada efendim aslında başarılı bir uygulama Fırat Kalkanı Harekatı'yla gerçekleştirilmişti. Cerablus'u ve çevresinde aslında bir huzur ortamı oluşturuldu. Evet. Belki de şu an Suriye'nin en huzurlu bölgeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla güvenli bölge oluşturdu. O coğrafyada yaşanıyor. Evet. Şimdi terör koridorunun önü Fırat Kalkanı Harekatı'yla kesilmişti. Evet. Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte artık bu koridor oluşturulamaz, sonuna gelinmiştir denilebilir mi? Yoksa farklı adımlar da atılması gerekiyor mu?
Şimdi bakın, bir kere gerçekçi olalım. Türkiye bu harekatı durup dururken yapmadı.
Evet.
Türkiye yurtta barış, cihanda barış, dünyada barış ilkesine sadık bir ülkedir. Türkiye'nin bu temel inanışıdır. Türkiye böyle bir harekatı başlattıysa, bu bilinsin ki çok hayati sebepleri vardır. Hayati, bekasını, geleceğini ilgilendiren sebepleri vardır. Bakın, Türkiye'nin sivillere zarar verip vermeyeceği tartışılıyor. Sivillere zarar veren, sivillere saldıran kim olduğu belli. Dün camiye oradan teröristler attı.
Evet.
Roket attılar. Daha önce 3 vatandaşımız vefat etti. Reyhanlı'ya attılar. Atmaya da devam ediyorlar. Bu tehdit, eğer bu hareket yapılmasaydı, bu tehdit bir ordu düzeninde Türkiye'nin üstüne gelecekti. Şimdi bilelim ki tablo bu. Ve Türkiye bir şey gördü. Türkiye kuşatılmak isteniyor. Yani dünyanın büyük güçleri Türkiye'yi güneyden kuşatarak orada bir devlet yapılanması oluşturarak ve bunu da bir terör örgütü eliyle orada bir terör devleti kurmaya kalktılar. Bu kadar açık. O yüzden bugün Türkiye'nin hem Fırat Kalkanı Harekatı'na hem Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat ederseniz o büyük güçler hiçbir şey söyleyemiyorlar. Haklıdır Türkiye demek zorunda kalıyorlar. Bunu isteyerek demiyorlar. Haklılık o kadar açık ve net ki o yüzden diyorlar. Şimdi bakın, olay şuydu. Türkiye'nin güneyi Suriye'deki kaostan dolayı güneyinde bu PKK'nın uzantısı olan bir örgüttür PYD. Türkiye'nin Kuzey Suriye diyelim. Kuzey Suriye'de ve Türkiye'nin güneyinde doğuda Cezire diye bir kanton anlayışı var bunlarda. Bu kanton fikri terörist başı Abdullah Öcalan'ın projesidir. Orada bir cezire kantonu, orayı ele geçirdiler. Oradaki muhalif Kürtleri, Arapları ve Türkmenleri sürdüler. Bir demografik değişim gerçekleştirdiler. Onun batısında Kobani denilen yer var hemen. Kobani'de de olan bitenleri hatırlıyorsunuz. Çok
Türkiye'de yansımalar oldu nitekim.
Yani maalesef 50 tane vatandaşımız o yüzden öldürüldü. Yine Kobani'nin batısında Afrin var. Hemen orada da aşağısında da şey var. Münbiç var. Şimdi bunların niyeti, gidişat orayaydı. Türkiye bunu gördü ve müdahale etti. Cezire'yi, Kobani'yi ve Afrin'i birleştirdiğiniz zaman, Münbiç'i de içine kattığınız zaman Akdeniz'e bir adımlık yer kalıyor.
Evet.
Tamam. Orada bütün Türkiye'nin 910 kilometrelik Irak sınırından itibaren bütün sınırlarını kontrol eden bir terör devleti oluşturacaklardı ve bunu da Akdeniz'e, denize bağlayacaklardı. Türkiye bunu gördü. 15 Temmuz gibi korkunç bir olaydan hemen sonra Türk ordusu yıprandı, işte şu oldu, bu oldu falan lafları devam ederken Türk ordusu Fırat Kalkanı'nı yaptı. Fırat Kalkanı'nı hani bir metaforik bir şeyle benzetecek olursak o koridorun tam gövdesine hançeri sapladı. Yani bir hançerdir o. Tak diye kesti gövdeyi. Yani Kobani ve Cezire ayağını kesti attı. Şimdi kafası var. Kafasını koparacak Artvin'de. Olay budur. Yani biraz sertçe söyleyecek olursak Artvin bu Artvin, koridorun evet. Kafasıydı. Şimdi onu Artvin ve Münbiç. Şimdi Afrin. Onu koparacak.
Afrin dediniz de.
Afrin. Afrin dedim ama varsa.
Hemen düzeltin dinleyicilerimiz yanlış anlamasın.
Dil sürtmesi oluyor böyle. Evet. Şimdi Afrin. Afrin'i de terörden temizlediği zaman Türkiye'nin güneyini bir terör devletiyle kontrol etme projesi siyaseten, coğrafi olarak, askeri olarak, politik olarak çöküyor.
Evet.
Çöküyor. Zaten Türkiye şunu söylüyor. Bu iş burada da kalmayacak diyor. Biz sınırlarımızın yani doğusunu, Fırat'ın doğusunu da teröristlerden temizleyeceğiz.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı şimdi, net bir dili ifade
şimdi,
etti.
Şimdi yani bütün bunları destekleyen o büyük güçlerle aramızdaki önümüzdeki dönemde cereyan edecek diplomasi aslında Fırat'ın doğusuyla ilgili geçecek. Bu anlaşılıyor. Türkiye Münbiç'i de halledecek bu işin hemen arkasından.
Ama
kimsenin şüphesi olmasın.
Hani Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'e girme diyor Türkiye'ye. Yani hani söylemi şu. Orada olursanız ABD askerleriyle karşı karşıya kalabiliriz yani. Hani Türkiye ile ABD askeri karşı karşıya
kalmasın. Bakın şunu söyleyeyim.
Hani amacı
bakın nedir? Orada şeye bakacaksınız. Sizin ulusal çıkarlarınız açısından haklılık derecenize bakacaksınız.
Türkiye haklı
olduğu
halde.
Türkiye herkes hak veriyor. Bir. Evet. İkincisi Münbiç, oradaki ahlaki üstünlüğünüze de bakacaksınız. Münbiç, Cumhurbaşkanı dün açıkça söyledi. Bugün de söylüyor. Dün de söyledi. Münbiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri bize yalan söyledi dedi. Hatta isim vererek. Bakın diplomaside devlet adamları arasında bu tür suçlamalar pek yapılmaz. Yani diplomasinin şeyine pek uygun değil.
Evet.
Ama Cumhurbaşkanı bunu yapmak mecburiyetinde hissetti. Ve muhataplarına hep söyledi bunu. Trump'a da söyledi bunu. Bakın siz bunu söz verdiniz. Dediniz ki Münbiç'teki PKK'lıları biz doğuya, Fırat'ın doğusuna göndereceğiz. Münbiç'te hiçbir şekilde PKK'lı olmayacak. Ve Münbiç'in yerli ahalisine burası teslim edilecek. Bu söz verilmiş. Bu söz verildikten sonra Amerika'nın, Batı'nın şunun bunun ne dediğinin bir anlamı yok. Zaten Türkiye bu konudaki tutumunu net belirledi. Kendi göbeğimizi kessek kendimiz keseceğiz. Başkalarının ne dediğinin bizim için bir anlamı yok. Çünkü mutlak bir haklılık söz konusuysa bunların bir anlamı yok. Nitekim Afrin'e herkes karşıydı. Girdik, şimdi herkes yanımızda.
Aslında meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz.
Tabii.
Değil
uluslararası hukukuna cevaz veren bir hukuk.
Birleşmiş Milletler'in 3 tane yasası var. Birleşmiş Milletler'den alınmış karar var. Bu bizim hukuki meşruluğumuzu gösteren. Onları, o kararları tek tek açmayayım, uzun. Ama 51. maddesi de var. Birleşmiş Milletler, evet. Sözleşmesi'nin. 51. madde size meşru müdafaa dediğiniz, meşru müdafaa hakkını veriyor. Hem Fırat harekatının, Fırat Kalkanı harekatının, hem Zeytin Dalı harekatının.
Münih'te de aslında ortam hazırlayan bir
aynen. Düzen. Çünkü evet, işte dün gece yani başkanla şey bizim devlet başkanımızla, evet. Amerikan devlet başkanı telefonda konuşurken Türk Silahlı Kuvvetleri Münih'teki silah depolarını vurdu.
Evet.
Oradan Afrin'e bir terör örgütü bir destek transferi yapmayı düşünüyor belli ki. Amerikan yönetimi Türkiye'nin haklılığını daha belirgin olarak ortaya çıkmasını önlemek için dedi ki teröristlere, eğer böyle bir şey yaparsanız bizim desteğimiz biter demek ihtiyacını hissetti. Ya bütün bunlardan Türkiye'nin hem Afrin konusunda hem Münbiç konusunda ve hatta hem de Fırat'ın doğusu konusundaki anlatımlarının ve perspektifinin ne kadar ahlaki, politik, askeri açıdan haklılık taşıdığını gösteriyor.
Tabii burada efendim şimdi biraz önce Amerikan yönetiminin tavrından da bahsettiniz. Aslında farklı açıklamalar geliyor. Bir taraftan bakıyorsunuz Pentagon'un açıklamalarına, diğer taraftan Beyaz Saray'ın açıklamalar arasında çelişkiler görünüyor. Veya şöyle ifade etmek gerekiyor. Söylenenle sahada uygulanan arasında da bariz bir fark var. Bu neden kaynaklanıyor? Bir tiyatro mu sergileniyor yoksa kafalı mı karışık Amerikan yönetimi?
Tiyatro da sergilenmiyor. Kafada karışık olduğundan değil. Öyle bir izlenim veriyor ama size şunu açıkça söyleyebilirim. Amerika'da gerçek bir devlet bunalımı yaşanıyor. Gerçek bir devlet bunalımı yaşanıyor. Obama zaten epey bir iktidarının son dönemlerinde epey bir kontrolü kaybetmişti. Orada biliyorsunuz bir topal örnek dönemi varmış.
Evet.
Son bir yıl falan.
Seçimlerden sonra, evet. Görevden ayrılmasına kadar geçen,
evet.
Dönem.
Evet. Ondan sonra çok tartışmalı birisi başkan oldu Donald Trump.
Evet.
Bir müteahhit, emlakçı ve bir takım sert iddialarla devlet başkanı oldu. Geldikten sonra yardımcılarını, yakın yardımcılarını hep askerlerden seçti. O askerlerin birçoğu da CENTCOM denilen merkezi kuvvetler, Amerikan merkezi kuvvetler. Yani bugün Orta Doğu operasyonlarını yürüten ordudan emekli olmuş adamlar. Bunlar kontrolü ele aldılar. Ve başkan Amerikan ordusunu ve savunma bakanlığını yönetemiyor. Bu açık, çünkü dikkat ederseniz başkan söz veriyor bizim cumhurbaşkanımıza ama gerçekleşmiyor. Evet. Silah vermeyi keseceğiz dedi, toplayacağız dedi.
Pentagon işte bu konuda bakın, bambaşka şeyler.
Üç tane yani. Adam var. İnisiyatifi, evet. Bunlar siyasetin elinden kapmışlar belli. Bir tanesi bu CIA başkanı var. Pompeo diye bir adam. Bu ilk önce o örgütledi buraları. Buranın, bunun sivil ayağı da özel temsilci adı altında, şeyle, DAEŞ'le mücadele, ha. Özel temsilcisi Brett McGurk diye bir adam var. Çok
Türkiye'de
tehlikeli,
çok olumsuz yanları ve gündeme gelmiş,
kötü huylu bir adam. Bir de işte Merkez Kuvvetler Komutanlığı var, işte onun başındaki Votel diye bir general var. Şimdi Amerikan seçilmiş siyasetini dışlayarak bunlar politika üretiyorlar. Bu karmaşanın sebebi de bu. Her gün Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı çok önemlidir Amerikan politikasında. dikkat ederseniz Amerikan Dışişleri Bakanı hep bunların, çok affedersiniz biraz amiyane olacak ama, yediği naneleri düzeltmekle meşgul. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bunların söylediğini toparlamak, ondan sonra bunların verdiği zararı gidermek için çaba gösteriyor.
Peki bu noktada Sayın Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye'ye bir öneride bulunduğu gündeme yansıdı. Bu güvenli bölge önerisi Türkiye'nin önerisiyle örtüşen bir
öneridir. Tabii Türkiye aylardır, yıllardır neredeyse müttefiklerine yalvardı. Evet. Gelin bakın bunu yapalım. Bu hem oradaki asıl, yani Türkiye'nin bu önerisi o kadar önemliydi ki, şu bakımdan önemliydi. Ulusal çıkarlarımız tamam ama asıl dünyanın en büyük insani dramı burada yaşanıyor. 3,5-4 milyona yakın göçmen Türkiye sınırlarının içinde, Avrupa'nın da çok korktuğu, çekindiği bir durum. Ama burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Türkiye bu insanlık dramına da çözüm olacak bir formülasyon olarak bunu önermişti. Ama bugün bizim önümüze tamam bunda varız diye getirenler direndiler. Şimdi sıkıyı görünce Türkiye'nin ilerleme kararlılığını, yani terörü imha etme, yok etme kararlılığını görünce, önümüze bizim bu yıllardır bunlara önerdiğimiz güvenli bölge formülünü getiriyorlar. Türkiye'de bugün itibarıyla bunlara olumsuz cevap verdi. Şunu sorabilirsiniz. Zaten bunu istiyorduk. Niye bunu reddediyoruz? Şundan dolayı reddediyoruz. Güvenilir bulmuyoruz.
Hiçbir söz tutulmadı.
Çünkü hiçbir söz tutulmadı. Türkiye'nin bu kararlılığını çürütecek, kemirecek, bu kararlılığının düzeyini düşürecek bir tuzak gibi geliyor bize bu. Bunu kabul etmiyoruz.
Belki de terör örgütünü tabii koruyacak ve kurtaracak.
Tabii, o yani öyle yani, anlıyoruz evet. Biz. Biz de onlara diyoruz ki bunun şimdi sırası değil. Şu işleri, program bitsin. Şu işleri bir bitirelim. Şu terörü buralardan bir temizleyelim. Ondan sonra oturur konuşuruz.
Zaten doğru. Hani terörü ve teröristleri belli bir noktadan temizlemedikten sonra güvenli bölgeyi nasıl oluşturacaksınız?
Tabii ki. Çok doğru. İşte bu, yani bu teklifin aslında, ne kadar aslında kötü niyetli bir
kötü niyetli ve yersiz olduğu,
yersiz olduğu anlaşılıyor aslında. Bu sizin kurduğunuz cümleden.
Evet. Peki son 20 dakikamız var Hakkı Kurban, hatırlatayım istedim.
Evet, Sayın Kocabıyık, biz belki siyasetçi, diplomasi yönüyle konuşuyoruz ama gazeteci, yazar, senin de belirttiğin evet. gibi bu yönüyle aslında o kirli propagandayı da sormamız gerekiyor. Çünkü harekatın başından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte sivilleri hedef aldığı iddiası ortaya atıldı. Olmadık görüntülerle, daha önce çeşitli bölgelerden çekilen görüntülerle sanki Türk Silahlı Kuvvetleri onu yapıyormuş gibi bir propaganda yürütüldü sosyal medyada. O kimliğinizle nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi tabii süreci? O çok ahlaksız bir girişim ve terör örgütü yapıyor bunu. Ve terör örgütüne müzahir olan kesimler yapıyor. Ama Türkiye'nin çok yetenekli çocukları var. Yani zaten her sefer Türkiye'nin bu tür yaptığı her büyük operasyonda, olayda bu ülkenin mucizelerini görüyoruz adeta. Yani Fırat Kalkanı'nda da görmüştük. İşte biraz önce konuştuk o pilotun yaptığı şey. Zeytin Dalı operasyonunda da görüyoruz. Bakın şöyle bir şey oluyor. PKK'lılar, PYD'liler tamamen dünyayı yanıltmaya dönük, siviller işte vuruluyor bilmem ne diye bir sosyal medya üzerinden şeye geçtiler, saldırıya. Orada kullandıkları malzemelerin hepsi yalan, hepsi sahte. Mesela Suriye'de Esad'ın Suriyelilere yaptığı katliamlarda çekilmiş resimleri alıyorlar. Bunu Türk ordusu ve ÖSO yapmış gibi koyuyorlar. Bu PKK'ların Suriye'deki liderlerinden Salih Müslim gibi birisi bile koydu. Evet. Sonra bir şey oldu. Bunun sahte olduğu, Esad'ın yaptığı bir saldırının sonucunda çekilmiş resim olduğu anlaşılınca hemen onu sildi. Hepsi böyle. Çünkü hiçbir sivile zarar vermiyor Türk ordusu. Şöyle ortaya çıkıyor bu da. Bu sahtekarlıkları Türkiye'de öyle gençler yetişmiş ki hanımefendi. Böyle onlar böyle bilgisayar ve bilgiyi kullanma kabiliyeti o kadar yüksek genç insanlar, genç lise öğrencileri bunlar onların kullandığı o sahte resimleri buluyorlar. Nereye aitse, kime aitse. Sonra getiriyorlar PKK'lıların o dezenformasyon için koyduğu resimle onun aynı olduğunu gösteriyorlar dünya kamuoyuna.
Evet, bunun orada dışındaki vatandaşlarımızın da temkinli yaklaşarak özellikle sosyal medyadaki görüntülere uyanık olmaları gerekiyor. Evet.
Bakın Türk ordusunun Zeytin Dalı harekatı ve ondan önceki Fırat Kalkanı harekatında da bir tane sivilin burnu kanamadı. Bu harekatında temel felsefesi sivillere zarar vermemektir. Bunu unutmayalım.
Tabii şu noktada belki de şunu sormak gerekiyor. Hani sivillere zarar veriyor diye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin suçlamalar var. 50 yıldır terör örgütü PKK diye başladı. PYD, YPG isimlerini değiştirerek 50 yıldır Türkiye'de onlarca sivili katletti.
İşte o
sadece Türkiye'de değil, şimdi de Suriye'de, yani Orta Doğu'da sivilleri katlediyorlar. Çocuklara yapmadıklarını, kadınlara yapmadıklarını bırakmıyorlar. Türk ordusu oraya barış için, huzur için gittiğinde de sivilleri öldürüyor diyor. 50 yılın hesabını bir terör örgütlerinin için vermezler, ona sormazlar.
Bu bir dünyanın ikiyüzlülüğüdür bu. Bu ikiyüzlülüğün altında ezilen bazı Avrupa ülkeleri yeni yeni çark ediyorlar ve Türkiye'nin hakkını da veriyorlar. Mesela Hollanda Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama, kendisine çok teşekkür ederiz. PKK masum değildir, PYD masum değildir dedi. Bakın biz yurt içinde de böyle yurttaşlar bildirisi adı altında savaşa hayır kampanyaları düzenleyenleri görüyoruz. Bir onlara soruyor bu millet, bu halk. Diyor ki ya siz bu terör örgütü 50 bin kişi öldürdü bu ülkede. 50 bin bunlar kundaktaki bebekleri öldürdü. Hiçbiriniz de çıkıp teröre hayır demediniz. Bu terör örgütü Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında canlı bombalar patlattı. Kitlesel insanlar katliamlar yaptı. Bu çıkıp ertesi gün teröre hayır diye bir bildiri sunmadınız, imzalamadınız. Şimdi terörizme karşı bir harekat yapıyor Türkiye. Hemen çıkıp savaşa hayır falan bildirileri bu niye diye soruyor. Ve o savaşa hayır bildirileri imzalayıp ortaya çıkanlar da seslerini çıkartamıyor. Daha dün işte camiye, sivillerin ibadet ettiği yere roket attılar.
Bu bir savaş aynı mıdır? Bölgeden... Onu da aslında
hayır, savaş değil.
Bu bir savaş değil.
Bu savaşsa şudur, terörizmle savaştır.
Bu terörle mücadeledir, terörizmle mücadele.
Aynı bölgeden aslında Ankara'ya, İstanbul'a, Kayseri'ye, Adana'ya, Gaziantep'e, yani yurdun dört bir yanına bombalar gelip patlatılmadı mı? Yine bu terör örgütleri tarafından, adı her ne olursa olsun.
Her ne olursa olsun.
Yani
evet.
O sebeple bu konuya ben şimdi hassasiyetle yaklaşmak
istiyorum. Siz başından beri, sohbetin başından beri o hususa dikkat çekiyorsunuz. Çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Ortadaki savaş falan değil. Savaşın tarafları olur.
Evet, tarafları.
Muhataplarınız olur. Savaşın ne olduğunu bilmek lazım. Bir devlet olur bir şey. Bu terörizmle savaştır. Bu terörle mücadeledir. Bakın Amerikan sözcüleri Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren şöyle şeyler söylediler. Taraflara itidalli olmaya çağırıyoruz. Sonra Türkiye buna itiraz etti. Lafını düzelt dedi. Bu yanlış bir terim kullanıyorsunuz. Taraf derken ne yani? Türkiye ve onun karşısında taraf. Böyle bir saçmalık olmaz dedi. Ve Amerikalılar terminolojilerini düzelttiler. Düzelttiler. Şimdi taraflar falan demiyorlar. Diyemezler zaten. Ne tarafı?
Ne tarafı? Ya,
bir tarafta meşru bir devlet. Bir taraftan da ona saldıran bir terör örgütü. Bu taraf olmaz yani.
Yani
taraf dediğiniz şey diplomatik bir şeydir. Yani hukuki bir şeydir taraf. Burada böyle bir şey yok.
Tabii biraz önce sivilleri vurduğu iddiasını gündeme getirmiştik. Hani aslında şunu da söylememiz lazım. Sivilleri vurduğu iddia edilen bir devlet 2,5 milyon sınır ötesinden gelen insanı kendi sınırları içerisinde 6 yıldır kendi bütçesinden evet. harcadığı paralarla ağırlamaz.
3 milyon 700 bin.
Evet, çok daha fazlası. Tabii bunlar resmi rakam olarak yansıyan evet. bir de belki de kayda geçmeyenler, Türkiye üzerinden başka ülkelere geçenler de var. Bunu da bu belirtmemiz çok, gerekiyor.
Çok güzel söylediniz. Yani bu hani matematikte 2 ile 2 4 eder. Bunun bir de sağlaması olur ya.
Evet.
Yani Türkiye'nin asla sivillere zarar veremeyeceğini, bunun Türkiye için bir kültür ve olgusal bir şey olduğunu sağlaması bu sizin söylediğiniz şey.
Aslında sınır içini de geçelim. Tamam. Cerablus, Suriye sınırları içerisinde bugün evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı güvenlikle aslında insanlar orada yaşamlarını yani sürdürüyor.
300 bin, 400 bin sayısı, 400 bin diyor bazı kaynaklar, bazı kaynaklar 300 küsür diyor, 300 bin küsür. 300 bin küsür, 400 bin civarında Kürt mülteci var bizim şeyimizde, bizim sınırlarımızın içinde ve biz onlara... Onların çocuklarını okutuyoruz, onlara sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, barınma hizmeti, yeme içme hizmeti, başka sosyal hizmetler, bütün bunları veriyoruz. 300-400 bin Kürt aileye nasıl biz gidip orada
sivillere
zarar verebiliriz? Yani bu manasız. Bakın bunu yani Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız herhangi birisi. Herhangi bir niyetle, iyi niyetle veya kötü niyetle Türklerin, Türk ordusunun Afrin'de veya bir başka yerde Kürt insanlarına zarar, sivillere zarar verdiğine dair bir şey söylerlerse buna şiddetle karşı çıksınlar, şiddetle reddetsinler ve bu insanları bilgilerini yenilemeye zorlasınlar. Yanıldıklarını açıkça söylesinler. Bundan emin olsunlar.
Aslında bir kısmı bu gerçeğin de farkındalar ama belki de söylemekten korkuyorlar. Evet. Onu da belirtelim.
Hatırlatalım.
Tabii efendim sadece,
son 10 dakikamız evet, var. Hemen
biz DEAŞ'la, PKK'yla mücadeleyi konuşuyoruz ama bir de işin FETÖ boyutu var. O da bir başka terör yapılanması. Evet. Ona da belki parantez açmamız gerekiyor.
O da bir başka
gerekiyor.
Tarz terörizm tabii. Evet, çok da tehlikeli bir terörizm.
1,5 yıl geçti darbe girişiminin üzerinden. Alınan mesafeyi nasıl görüyorsunuz ve bu örgütün benzer girişimde bulunabilme ihtimali hala var mıdır?
Şimdi ben buraya gelmişken hazır bazı şeyleri yani en baştan tanımlayarak bu sorunuza cevap vereyim. Bir kere ben darbe komisyonu üyesiyim.
Evet.
Yani Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe araştırma komisyonu kuruldu.
Müthiş de bir rapor çıktı ortaya.
Evet, ortaya müthiş bir rapor çıktı. O komisyonun üyesiyim. 3 ay boyunca hatta daha fazla bu örgütü ve 15 Temmuz darbe girişimini araştırdık.
Evet.
Bir kere bilelim ki bu FETÖ örgütü bir... Bu FETÖ örgütünün 15 Temmuz'da yaptığı eylem bir darbe değildi. Terminoloji sıkıntısından dolayı dilimiz alıştığı için Türkiye'de çok darbelerle karşılaştığımız için darbe diyoruz, darbe girişimi diyoruz. Aslında bal gibi bu bir işgal girişimiydi. Bugün işte Afrin operasyonuyla ilgisi vardır bunun. Boşu boşuna hemen 15 Temmuz'dan bir ay sonra 15 Temmuz Ağustos işte
evet,
Ağustos 40, Eylül'de
44 gün, evet. 43-44
gün
evet.
sonra
gerçekleşti.
Fırat Kalkanı operasyonu boşuna yapılmadı. 15 Temmuz'daki işgal girişimiyle şu anda Afrin'de bulunan teröristlerin onlara yön eylem veren güçler aynı güçlerdi. 15 Temmuz'u yapan ve yaptıranlarla şu anda Afrin'de Türkiye'nin mücadele ettiği güçlerin arkasındakiler aynı güçlerdi. Bir işgal girişimiydi. Bakın Türkiye bu bölgedeki bütün tarihsel Türk-İslam medeniyetinin şaheserlerinin yer aldığı şehirleri yıktılar. Evet. Dikkatinizi çekiyorum.
Evet.
Şam'ı, Bağdat'ı, Halep'i,
masallar
Musul'u,
şehriydi değil mi efendim?
Ya. Bunları hep yıktılar hanımefendi.
Evet.
Bunları hep yıktılar. Şimdi o gün 15 Temmuz'da boşuna o köprünün Avrupa yakasını kesmediler. Bir iç savaş çıkartıp İstanbul'da Selimiye'yi, Süleymaniye'yi, işte tarihi eserlerimizi, belki İç Savaş'ta onları da yıktıracaklardı. Bakın şehirleri yıktırıyorlar. Çünkü şehirler kültür ve medeniyetin açık şeyidir, yani kanıtıdır.
Hafızasıdır.
Tabii, tabii. Evet. Hem İç Savaş çıkartacaklardı, 50-100 bin kişinin ölümüne sebep olacaklardı. Hem bu devleti, orduyu çökerteceklerdi. Ondan sonra artık Suriye'de, şurada, burada istedikleri gibi kuracaklardı. PKK devletini de kuracaklardı, başka şeyler. 15 Temmuz'da Türk milletinin başardığı şey o kadar önemli ki. O kadar önemli. Ve biz o darbe komisyonunda şunu gördük. FETÖ terör örgütü sadece bir terör örgütü değil. FETÖ terör örgütü aynı zamanda yabancı büyük güçler adına, adını da vereyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat örgütü adına çalışan bir istihbarat örgütü. Aynı zamanda bir istihbarat örgütü olarak dizayn edilmiş. İki, bu örgütün 150 milyar dolarlık bir kaynağı kontrol ettiğini gördük. Üçüncüsü, bu örgütün bir evrimleşme kabiliyeti olan, yani girdiği bir yeri, mesela şu anda yanımıza bir FETÖ'cü gelse bizim gibi oluyor, bize benziyor. Böyle bir kabiliyet.
Bu kalem.
Bu kalemin girdikleri her yere sızıyor, sızma kabiliyet. Böyle bir örgüt. Yani karşımızdaki bir terör örgütü her şeyi kullanıyor. Dini, dindarlığı, her şeyi kullanıyor. Şimdi bu örgütle devlet mücadeleye başladı. Aslında 15 Temmuz'dan önce başlamıştı. 15 Temmuz'la birlikte devlet ağır elini bunların üzerine vurdu geçti. Şimdi devletin içinden aşağı yukarı tamamı neredeyse, 50-100 tane kalabilir, gözden kaçabilir. Onlar da zamanla tasfiye edilecek. Bunlar söküldü, atıldı. 15 Temmuz'u yapanlar ve onun öncesinde bu örgütün eylemlerine katılanlar Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanıyorlar. Yargılamalar da gayet iyi gidiyor. Şimdi hem yurt içindeki hem yurt dışındaki vatandaşlarımız, İşte FETÖ ile mücadele iyi gitmiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, İşte masumlar yargılanıyor gibi son derece ya cahillikten, bilgisizlikten ya da kötü niyetten böyle propagandalar var. Bakın, darbe komisyonu üyesi olarak söylüyorum ve bu işi takip eden birisi olarak söylüyorum. FETÖ ile mücadele hiç merak etmesinler, çok iyi gidiyor. Bakın 15 Temmuz'a katılanların, bu işte dahil olanların hiçbirini mahkemeler affetmiyor. Hepsi ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapisler alıyor. Çoğu ceza alıyor, alacaklar da. Çünkü suçları sabit, suçüstü yakalandılar. Devlet temizlendi, temizleniyor. Mahkemeler işliyor, cezalarını alıyorlar. Bu konuda, yani bu çapta bir olay ve bu olayın arkasından sürdürülen soruşturmalar, mücadele, buralarda hatalar olur. Ama emin olun minimum düzeyde, yani
ya, hukuk sonuçta çok, düzeltecektir.
Tabii çok yani mağdur olanlar oluyor. Efendim, ama devlet,
tamam,
devlet mağdur olanların da mağduriyetini gidermek için mekanizmalar kuruyor. Komisyon kuruyor, bilmem ne kuruyor. Dikkat edin, en sonda Baylok FETÖ'nün bir oyunu tespit edildi ve 11 bin tane insan mağdur olduğu anlaşıldı. Devlet hemen gereğini yaptı.
Evet.
Hiç merak etmesinler. İyi gidiyor o iş bence.
İç siyaseti de belki sizinle değerlendirecektik ama süremizin sonuna geldik. Ama tabii ki harekatı konuşmak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza düşüncelerinizi aktarmanız bizim için değerliydi. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür
için.
Ederiz. Son bir cümle söyleyebilir
Buyurun.
Miyim? Şimdi bir gün ben gazeteciyken rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in yanına gitmiştim. Emekli olmuştu o zaman, yani ayrılmıştı günün sokakta. O bana bir söz söylemişti. Türkiye bir büyük devletin adıdır demişti. Bütün vatandaşlarımız ülkeleriyle her zaman gurur duysunlar. Çok büyük bir millet ve ülke olduğumuzu işte son Zeytin Dalı olayında da görüyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımız dün İşte bu kahramanlıkları anlatarak böyle bir millet var mı ya dünyada dedi.
Evet.
Gururla.
Çok teşekkür ederiz.
Herkese çok saygılar.
Sağ olun efendim. AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Haftaya bizler Perşembe günü yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.